Ayrım 9. Suçlamalara Karşı Gerçekler. İlker Başbuğ. Sayfa 117. 8 Ağustos 2012. Silivri'den duruşma notları. Genelkurmay eski başkanlarından emekli orgeneral Sayın Hilmi Özkök'ün tanık olarak ifade vermek üzere 2 Ağustos Perşembe günü Silivri'ye geleceğini duydum. Onun orada söyleyeceği sözler bizim için de önemliydi. Komutanım için orada birçok silah arkadaşı da sanık sandalyelerinde görmek hem zordu hem de son derece duygusal anların yaşanabileceği bir durumdu. Kimsenin hakkını yememek ve doğruları aktarabilmek için evine kapanarak çok iyi hazırlık yaptığını da medyaya yansıyan konuşmalarından öğrendim. 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı sıfatıyla Genelkurmay Başkanı'nın en yakınındaki isim olarak görev yaptım. Duruşmada savcı ve hakimlerin o yıllara ilişkin olarak beni de ilgilendiren bazı konuları özellikle gündeme getirmeleri hem dikkatimi çekti hem de oldukça yadırgadım. Bunlardan bir tanesi 3 Mart 2004 tarihinde Ankara Ticaret Odası tesislerinde yapılan Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 80. yılı ve günümüz Türkiye'si konulu paneldi. Benim de bu panele katılmış olmam iddianamede örgütsel irtibat olarak değerlendiriliyordu. Burada savunma için yazmıyorum, daha önce de buna gerek duymadım. Panele katılmam aslında şu şekilde olmuştu. 3 Mart 2004 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı beni telefonla arayarak panele katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de kendisine panelle ilgili bana davetiye gelmediğini ancak durumu değerlendireceğimi söyledim. Daha sonra da Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Fethi Tuncel ile bu konuyu konuştuk ve katılmamızın uygun olacağını değerlendirip panele katıldık. Çünkü öğrendiğimize göre Ankara'daki bütün orgeneral ve oramiraller söz konusu panele katılıyordu. Peki bu panele katılmak nasıl örgütsel bağ olarak ileri sürülebilir? Birilerinin bunu açıklaması lazım. Burada esas önemli olan ve sorulması gereken bu panelde konuşmacıların ve katılımcıların yasalara göre suç teşkil eden bir eylemi olmuş mudur? Eğer olmuşsa buna karşılık ne yapılmıştır? Olayın üzerinden 8 yıl geçmiştir. Bu konuda yapılan hiçbir adli işlem de yoktur. O zaman bu panel nasıl yasa dışı bir faaliyet olarak gösterilebilir ve nasıl hakkımda hazırlanmış olan iddianamede bana ilişkin örgütsel bir irtibat olarak ileri sürülebilir? İşte benim iddia edilen Ergenekon terör örgütü ile bağımın olduğunu göstermek için sunulan delillerden birisinin gerçek ve hazin hikayesi budur. Duruşmada üzerinde durulan konulardan bir diğeri ise Genelkurmay Başkanlığı karargahında 3 Aralık 2003 tarihinde yapılan toplantıydı. Bu faaliyet Yüksek Askeri Şura yaş toplantısı öncesi yapılan doğal bir toplantıydı. Bu toplantıda genel konular görüşülmüş ve 15 Yüksek Askeri Şura üyesi sırayla söz alarak görüşlerini ifade etmiştir. Duruşmada nedense Ergenekon davasından tutuklu olarak yalnızca benim yapmış olduğum konuşma ile arkadaşım emekli orgeneral Hurşit Tolun'un bu toplantıda yaptığı iddia edilen konuşma savcı tarafından bile değil, hakim tarafından okundu. Diğer 13 yaş üyesinin konuşmalarına hiç değinilmemesinin ve sadece bu iki konuşma üzerinden duruşmanın yürütülmesinin akıl, mantık, adil ve tarafsız yargılama açısından izahı ne mümkündür ne de kabul edilebilir. Bütün bu nedenler bir tarafa, iddia edilen bu konuşmalarda hukuka aykırı bir şey bulunmadığı da dikkate alınırsa, yapılmak istenen suçsuzlardan suçlu yaratmak mıdır? Bu nasıl bir yargılama ve adalet anlayışıdır? Yukarıda verdiğim örnekler ve gazeteci Sayın Mustafa Balbay ile yaptığım bir görüşme de ileri sürülerek benden çok büyük bir zorlama ile adeta bir suçlu ve hatta terör örgütü yöneticisi yaratılmak istenilmektedir. Bu düşüncelere en iyi cevabı Sayın Komutanım Hilmi Özkök kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla vermiştir. İlker Başbuğ beni yönlendirmeyen, doğru kararlar vermem için bana bilgiler toplayan çok düzgün bir insandır. Başkan olarak kendisinden çok istifade ettim. Özkök kendisine sorulan zaman zaman aslarınızla fikir ayrılığı yaşadığınızı söylediniz. İlker Başbuğ ile anayasa ve yasalarla belirtilen demokratik görüş konusunda ve hükümete bakışınızla ilgili fikir ayrılıklarınız oldu mu sorusuna ise kesin bir dille hayır diyerek cevap vermiştir. Herkes tarafından bilinen ve tanık olunan bu durumun bir defada Sayın Komutanım Özkök tarafından mahkemede dile getirilmesinden elbette mutlu oldum ve duygulandım. İddianamede yukarıdakilere benzer zorlama iddialara ve varsayımlara dayanarak hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmaktayım. Daha önce de defalarca bu iddianameye hiçbir şekilde itibar etmediğimi söylemiştim. 5 Ağustos 2012 tarihinde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da yaptığı açıklamada benim bir örgüt elemanı, bir örgüt mensubu olarak gösterilmemi çok çirkin bulduğunu ve Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için bu tür bir benzetmenin doğru olmadığını ve insaf dışı olduğunu belirtmiştir. Bu açıklamayı yapan hükümetin başıdır. Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu bu değerlendirmelerin aynı zamanda Genelkurmay karargahındaki diğer çalışma arkadaşlarım için de geçerli olduğunu düşünmekteyim. Böylece Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök'ten 2 gün sonra da Sayın Başbakan ileri sürülen iddialara kesin bir dille cevap vermiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle hakkımdaki iddianameye itibar etmeyerek ve mahkemeyi bu yargılamada yetkili görmeyerek mahkemede savunma yapmamamın ne kadar doğru bir hareket olduğuna bugün daha çok inanmaktayım. 3 Ağustos 2012 tarihinde duruşma sırasında verilen arada Özkök komutanımın ifade vermesini müteakip 10 dakika da olsa benimle görüşme arzusunda olduğu bana söylendi. Ben de bundan çok mutlu olacağımı ifade ettim ve gerçekten de sevindim. Ancak daha sonra öğrendim ki bir genelkurmay başkanının bugün sanık durumunda olsa da diğer bir genelkurmay başkanı ile 10 dakikalık görüşme yapmasını mahkeme başkanı uygun görmemişti. Mahkeme başkanının belki bazı haklı nedenleri olabilir. Ancak önemli olan bu insani ilişkiye müsaade edilmemesinin Türk milleti tarafından da haklı görülüp görülmeyeceğidir. 15 Ağustos 2012. 3 siyasi parti başkanı bir konu üzerinde anlaştı. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 6 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı bir konuşmada şöyle dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi yakıştırmaların ve benzetmelerin doğru olmadığını ve insaf dışı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Daha önce söyledim, tutuklu yargılanmasını yargıda olmasına rağmen söylüyorum, doğru bulmuyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Ocak 2013 tarihinde söyledikleri ise şöyleydi. Başbuğun tutuklanması doğru değil, hele hele emekli olduktan sonra terör örgütü yöneticisi suçlaması ile tutuklanması doğru değil. Akılla ve mantıkla alakası yok. Genelkurmay başkanından terörist mi olurmuş? Dipnot, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Ocak 2013 tarihli Çin ziyareti sırasında yapmış olduğu değerlendirmeden alıntıdır. Yazarın notu. Sayın Devlet Bahçeli de 14 Ocak 2013 tarihinde şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek mevkiinde 2 yıl görev yapan değerli komutanımız ne yazık ki terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla bugün demir parmaklıklar arkasındadır. Bu haksız, mesnetsiz ve insafsız iddianın adalet duygusunu rencide ettiği ve zedelediği tümüyle ortadadır. Sayın Başbuğ yargı tarafından kaçma veya delilleri karartma ihtimalleri hesaba katılmadan tutuklanmış ve özgürlüğünden alıkonulmuştur. Üç liderin konuşmalarında 2 ortak nokta bulunmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişinin terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanması akıl ve mantık dışı bir olaydır. Tutukluluk durumunun devam ettirilmesi yanlıştır. Partilerini temsil eden siyasi parti liderlerinin sözleri kendi partilerini bağlar. Dolayısıyla üç parti liderinin yukarıdaki sözleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük çoğunluğunun görüşü olarak da kabul edilebilir. Elbette Türkiye gerçek anlamda yargı alanındaki uygulamalarıyla bir hukuk devleti ise, hukukun üstünlüğü her şeyin üzerinde ise, yargının bağımsızlığı tartışma konusu olamaz. Ancak yargı alanındaki bazı uygulamalar, özellikle 3. yargı paketinin mahkemeler tarafından uygulanma tarzı dikkate alınırsa, Türkiye'de yargı alanında ciddi sorunların olduğunu kimse yadsıyamaz. Mahkemeler hiçbir geçerli nedene dayanmadan yapılan talepleri neredeyse otomatik olarak reddetmektedir. Bu kararların alınmasında gerçek hukuki nedenlerin olduğunu söylemek imkansızdır. O zaman acaba devlet içinde devletiz havasında olanlar mı böyle kararların alınmasını istemektedir? Bu durum daha ne kadar devam edecektir? 30 Ağustos 2012 30 Ağustos 2012 Zafer Bayramı mesajı. Yarım asra yakın bir neferi olarak onurla hizmet ettiğim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve aziz milletimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bu zafer Türk milletine ve onun bağrından çıkan Türk ordusuna aittir. Çok kimsenin hayal bile edemediği Mustafa Kemal Atatürk'ün baştan beri inandığı şekilde Türk ordusu Afyon ile İzmir arasındaki 400 kilometre uzunluğundaki Anadolu topraklarını 2 hafta içinde ele geçirerek bir mucizeyi, büyük zaferi gerçekleştirmiştir. Bu zafer bağımsız, dinamik ve genç yeni bir Türkiye'nin tarih sahnesine çıkışını sağlamıştır. 30 Ağustos 2012 büyük zaferin 90. yıl dönümüdür. Bugün aynı zamanda benim ve devre arkadaşlarımın Kara Harp Okulu'ndan mezun oluşlarının da 50. yıl dönümüdür. Bugünün bizler için ayrı ve özel bir anlamı vardır. Kara Harp Okulu'ndan mezun oluşumuzdan 50 yıl sonra bugün ben ve 2 devre arkadaşım, 3 emekli orgeneral cezaevlerinde tutuklu olarak bulunmaktayız. Akıl almaz iddialar ve suçlamalarla bazıları bugün bizleri tutsak yapabilir. Ancak gerektiğinde canlarımızı da ortaya koyarak vermiş olduğumuz yarım asırlık hizmetlerin izlerini Türk milletinin belleğinden asla silemezler. 14 Eylül 2012. Bizleri hapse nefret tıktı, milletin sevgisi çıkaracak. Türkiye'de son yıllarda çok garip olaylar yaşanıyor. Gariplikler o kadar çok ki toplum yaşananları kanıksıyor ve olağanüstü durumlar bile olağanlaşıyor. Garipliklerin yaşandığı alanların başında yargı gelmektedir. Bir gün bakıyorsunuz Cumhuriyet Savcıları Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı hakkında bir iddianame hazırlayabiliyor ve şu iddiayı ileri sürebiliyorlar. Şüpheli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış ve Ergenekon terör örgütünün bu kurum içindeki yapılanmasının üst düzey yöneticisi olmuştur. En tepedeki siyasetçisinden sokaktaki sade vatandaşa kadar çok kimse olmaz böyle şey diyor ama bu olay Türkiye'de oldu. Sayın Başbakan bu olayı şöyle değerlendiriyor. Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş bir insan için bu tür yakıştırmanın, bu tür benzetmenin doğru olmadığını ve kesinlikle insaf dışı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da soruluyor, NATO'nun en güçlü 2. ordusunun teröristler tarafından yönetildiği nasıl iddia edilebilir? Cumhuriyet savcıları hazırladıkları iddianamede şunu da ileri sürüyorlar. Şüpheli devlet yöneticilerini baskı altına almıştır. Sayın Başbakan bir konuşmasında ise şöyle diyor. Biz haftada bir Genelkurmay Başkanı ile rutin görüşme yaparız. Gerek Hilmi Paşa'mızın, gerek Büyük Anıt Paşa'mızın, gerek Başbuğ Paşa'mızın döneminde hepsiyle de bu çalışmalarımızı biz gayet başarılı bir şekilde yürüttük. Dipnot, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Eylül 2012 tarihinde NTV'de katıldığı canlı yayında yapmış olduğu gündeme ilişkin açıklamalardan alıntıdır. Yazarın notu. Yaşanan bu durum doğal mıdır? Türkiye'de bunlar nasıl yaşanabiliyor? Böyle bir durum dünyanın başka bir ülkesinde yaşanabilir mi? O zaman insan Türkiye'de devlet içinde devletim diyen başka bir güç mü var diye sormadan edemiyor. Bütün bu akıl almaz iddiaları bir tarafa bırakın ve olaya salt hukuk açısından bakın. Ortada yine bir hukuk cinayetinin olduğunu hemen görebilirsiniz. Ülkenin en saygın hukukçuları HSYK 1. Daire Başkanı açıkça ifade ediyor. Kamu görevlileri arasında yasal hiyerarşi varken burada ayrıca oluşturulmuş bir örgütün varlığını hukuken ileriye süremezsiniz. Ancak bazıları için bu görüşlerin hiçbir anlamı yoktur. Onlara göre Genelkurmay Başkanı terörist, karargah terörist karargahı olabilir ve Genelkurmay Başkanı bir albaydan emir bile alabilir. İddianamedeki terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasını oradan alıp çıkarırsanız bu iddianame depreme uğrar ve çöker. İlgili ve sorumlu makamlar bu duruma daha ne kadar seyirci ve sessiz kalacaklardır. Türkiye'de her zaman olduğu gibi yükselen karşı sesleri ve görüşleri de görmezlikten gelemezsiniz. Tamam, terörist denmesi yanlış, doğru değil. Ama ya darbeci suçlamasına ne diyeceksiniz? Söylenecek tek şey şudur. Hazırlanan iddianamede ileri sürülenleri vicdanınızın sesini dinleyerek ve Allah korkusunu da içinizde hissederek dikkatlice okuyunuz ve inceleyiniz. O zaman göreceksiniz ki darbeci suçlamasının en büyük dayanağı askeri bir darbe ortamı oluşturmak amacıyla, demek ki sivil darbe ortamı da varmış, internet siteleri üzerinden kara propaganda yapılması ve dezenformasyon faaliyetleri organize edilmesidir. Bugün gelinen noktada geçmişte yapılan yanlışlıkların da etkisiyle silahlı kuvvetlerde hazırlanan her andıç kolaylıkla darbecilikle ilişkilendirilebilecek bir belge olmuştur. Genelkurmay karargahında hazırlanan internet andıcı yasal bir belgedir. Andıç metninde hiçbir suç unsuru yoktur. Ancak bu belge kamuoyuna bir suç belgesi gibi sunulmuştur. Arkasından da andıç üzerinde imzası veya parafesi bulunan herkes adeta dönemin genelkurmay karargahı tutuklanmıştır. Sıra dönemin genelkurmay başkanına gelmiştir. Olayın nasıl gerçekleştiği de 7 Eylül 2002 tarihinde yapılan duruşmada açıkça ortaya çıktı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi internet andıcı davası sanıklarının andıcın genelkurmay başkanına arz edilip edilmediğine ilişkin verdiği ifadelerden hareket ederek genelkurmay başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma savcılığının talebi üzerine de genelkurmay başkanı tutuklanmıştır. İşin ilginç yanı, sanıklardan hiçbirinin ifadesinde andıcı komutana ben arz ettim veya andıç üzerinde komutanın imza ve parafını ben gördüm dememiş olmasıdır. Bazıları adeta yorumlarını söylediler. Yorumlar ise şöyleydi. Andıç komutana arz edilmiş olabilir. Andıcın komutana arz edilmesi gerekir. 7 Eylül 2012 tarihinde dönemin Genelkurmay 2. Başkanı konuya şu sözleriyle açıklık getirdi. Komutana arz, komutana arz edilmeli anlamındadır. Arz edildiği anlamında değildir. Ancak önemli olan söylenenler değil, söylenenleri mahkemenin nasıl yorumlayıp değerlendireceğiydi. Elde hiçbir somut delil olmamasına rağmen suç duyurusunda bulunuldu. Aslında buraya kadar anlatılmak zorunda kalınan noktaların hukuken hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Ancak aylarca bu noktaların üzerinde duruldu. Dikkatler konunun önemli noktalarından kaçırıldı. Esas önemli olan noktalar neydi? 30 Ağustos 2008 tarihinden önce değişik tarihlerde açılmış olan internet siteleri 42 adettir ve 4 Şubat 2009 tarihinde kapatılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tutanaklarına göre de bu tarihler arasında bu sitelerde hiçbir güncelleme yapılmamıştır. İnternet andıcı ile kurulması düşünülen siteler de hazırlık aşamasındayken henüz faaliyete geçirilmeden 19 Haziran 2009'da kapatılmıştır. Dolayısıyla 4 Şubat 2009'dan 30 Ağustos 2010'a kadarki süreçte Genelkurmay Başkanlığı'nın iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak kullanabileceği hiçbir internet sitesi yoktur. İnternet sitesi olmadan, olmayan internet siteleri üzerinden nasıl kara propaganda ve dezenformasyon faaliyeti yürütülebilirdi? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir suçlama yapılabilirdi? Bu noktaları iddianameyi hazırlayanlar da görmüş olmalı ki oturup başka suçlamaları yazmayı da ihmal etmediler. Neler mi? İnternet siteleri içerikleriyle yayın politikalarını neden değiştirmediniz? Siteleri Şubat 2009'a kadar neden açık bıraktınız? Neden sizden önce açılmış bu siteler hakkında soruşturma açmadınız? Bu siteleri siz açmadınız ama sitelerin varlığı ortaya çıktıktan sonra suçtan kurtulmak amacıyla neden kapattınız? Bu suçlamalara karşı söylenebilecek tek bir şey vardır. El insaf. Ancak bu kadar insafsızlık olabilir. Bu yaşananlar 2012 Türkiye'sine yakışmıyor. Balyoz, Ergenekon şeklinde isimlendirilen bu davalarda hukuk cinayetleri işleniyor. Silivri'de Türk Silahlı Kuvvetleri suçlanıyor ve yargılanıyor. Kuvvetli suç şüphesi sanal gerekçesiyle insanlar yıllardır, aylardır esir olarak tutuluyor. Onların ailelerine eziyet ve işkence ediliyor. İnanıyorum ki bizleri hapse nefret tıktı. Milletimizin sevgisi çıkaracaktır. Bunun için artık herkes tarafını belli etmelidir. Haksızlıklar karşısında ya suskun kalarak sağır ve dilsiz şeytan rolünü oynayacaksınız ya da haksızlıklar karşısında sesinizi yükselteceksiniz. Bütün bu yaşananların Türk ordusu üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığı söylenemez. Türkiye zor günler yaşamaktadır. Bir tarafta terör belası, diğer tarafta dış sorunlar. Türkiye güney komşuları olan Suriye, Irak ve İran ile sorunlar yaşamaktadır. Maalesef her gün terör olayları nedeniyle şehitler verilmektedir. Türkiye zor bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için güçlü olmak zorundasınız. Bunun için de ister güçlü ordu, güçlü Türkiye deyin, isterse güçlü Türkiye, güçlü ordu deyin, Türkiye'nin güçlü olması ve güçlü bir orduya sahip olması şarttır. Ön yargıları, boş sözleri bir tarafa bırakın. Güçlü Türkiye olmadan güçlü ordu olmaz. Güçlü ordu olmadan da güçlü Türkiye olmaz. Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şey iç huzur ve iç barıştır. Caydırıcı nitelikleri koruyan güçlü ordunun varlığını sürdürülmesidir. Ordular temelde gücünü silahtan alır. Ancak Türk ordusu gücünün kaynağını milletinin güven ve sevgisinden, halkının yüreğinden alır. Onun içinde Türk ordusu milli bir ordudur. Bu ülke bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim, bu ordu bizim. Biz Türk milletiyiz. Gerekirse ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve bayrağımız için canımızı veririz. Son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri zor günler yaşıyor. Şanssız ve talihsiz olaylarla karşı karşıya kalıyor. Elbette her kurum ve bu kurumları yönetenler tenkit edilebilir. Ancak tenkitler kurumu yıkan ve sarsan boyutlarda olmamalıdır. Bu ordu milletindir. Bizler emekli askerler olarak bu yaşananlardan derin üzüntü duymaktayız. Unutulmasın ki en beklenmedik anda bu ülkenin ordusuna ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilecek durumlara bir an önce son verilmelidir. 29 Ekim 2012 29 Ekim 2012 Cumhuriyet Bayramı mesajı. Kin ve nefretin bizleri sürüklediği Silivri'deki tutsaklığımız haksız ve inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Kurban Bayramı'nı olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nı da yine ailelerimizden, sevdiklerimizden ve bizi sevenlerden ayrı geçiriyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey herkesin Kurban Bayramı'nı ve Cumhuriyet Bayramı'nı uzaktan kutlamak oluyor. Dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı'nı yaşadığımız bu günler insana şunu hatırlatıyor. Vicdan sahibi olanlar için vicdan onların içindeki Allah'tır, peygamberdir. Ya vicdan sahibi olmayanlar? Onların ne Allah'ları ne de peygamberleri vardır. Cumhuriyet'in 89. yıl dönümünü kutluyoruz. Benim gibi 53 yıl Türk ordusunun üniformasını şerefle ve onurla taşıyan bir askerin ve Cumhuriyet'e gönülden bağlı olan haksız ve mesnetsiz suçlamalarla özgürlükleri kısıtlanmış bizlerin Cumhuriyet'in kuruluşunu demir parmaklıklar arasında kutlamak zorunda bırakılmasının ayıbını kimler yüklenecek ve bu ayıbı onlar nasıl temizleyecek? Bazıları insanları demir parmaklıklar arkasına koyarak onların hürriyetlerini tamamen ellerinden aldıklarını zannedebilir. Yaşanan ve yaşanmakta olan olaylar bu düşüncenin pek de doğru olmadığını göstermektedir. Düşünceler ve sevgiler hiçbir zaman hapsedilemez, tutsak alınamaz. Malta'ya sürülerek zindana konan Ziya Gökalp yazdığı bir mektupta şunları söylemişti. ''Yazmak en büyük gücüm, beni demir parmaklıklar dışına çıkarıyor.'' Gökalp'in sözleri birçoğumuz için de geçerlidir. 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal kitabının devamı olan yazmakta olduğum 20. yüzyılın en büyük lideri Atatürk kitabını da bugünlerde tamamladım. İnanın bu kitapların yazılması süresince neredeyse her gün, her dakika Atatürk'ü de yaşadım ve Atatürk'ü düşündüm. Bundan da büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Rüyada gibiydim. Kitabın sonlarına yaklaşırken bir taraftan da üzüntü duymaya başladım. Adeta bu kitabın bitmesini hiç istemedim. Ancak her zaman olduğu gibi zaman aktı ve birden kendimi 10 Kasım 1938 gününde buldum. İşte o anda büyük bir boşluk içindeydim. İmdadıma Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atatürk için söylediği o eşsiz ve unutulmaz cümle yetişti. Bu cümle ilk kitabımın giriş cümlesiydi. İkinci kitabımın da son cümlesi oldu. Seni sevmek milli ibadettir. Beni dinleyen herkese sesleniyorum. Milli ibadetinizi sadece milli bayramlar ve 10 Kasım günleriyle sınırlamayınız. Ona çok şey borçlusunuz, borçluyuz. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 132.